Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve teknisyenimiz Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın tiryosu yerini almış durumda. Tansu Polatkan, hoş geldin Tansu
teşekkür
abi.
Teşekkür ederim.
Ali Kunak, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Geçen sezonun bitimiyle verdiğimiz ara yaklaşık 3 ay sonra şimdi tekrar yeni bir başlangıç gibi gündeme geldi diyelim.
Evet. Bizim aramız futbol takımlarınkinden biraz fazla oldu herhalde, değil mi?
Evet, biraz öyle oldu ama artık yapacak bir şey yok. Öyle diyeceğiz. Gündem yoğun, sıcak. Milli takımla dolu bir gündemle karşı karşıyayız. Letonya karşısında berabere kaldık. Ve bizi Avrupa Şampiyonası'na gitme yolunda oldukça etkileyen, engelleyen bir sonuç oldu bu.
Evet.
Pazar günü Hollanda ile oynayacağız. Ali Kunak, hakemle ilgili sorum şu anda hazır. Soracağım ama bir maçı genel değerlendirme anlamında Tansu abiye bir sorayım. Nasıl bir maç olduğunu düşünüyorsun Tansu abi?
Şimdi öncelikle şanssız olduğumuz bir gerçek. Yani son vuruşlarda yahut da son günlerdeki moda ifadeyle final vuruşlarında etkili olamadık. Bana göre çok kalabalık bir savunmayı açacak çareler de aramadık. Bu...
Aramadık değil mi abi? Bu çok önemli bir
evet,
şimdi,
ara laf bu. Evet, şimdi onu ben şöyle dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Bu dünyanın her yerinde 5 tane şekli vardır. Kapalı defanslara karşı hücum organizasyonu. Bir, kanatlardan top getirirsin. Yani hücuma genişlik kazandırırsın. Savunmanın açılmasını sağlarsın. Oradaki yüksek toplarla ileri uçtaki adamların kafa vurur, vole vurur, kontrol eder. Ama hücumda genişlik şart. İkincisi... Uzaktan şutlar atmakla böylesine kapalı defansları zor durumda bırakırsın ki neticede golümüzü de öyle attık. Bir üçüncü şekli rakip takımı kendi sahana çekersin. Kendi sahanda top çevirirsin, top yaparsın. Onlar gelirler ve de boşluklardan yararlanır gidersin. Bir başka şekli duvar paslarıdır. Duvar paslarıyla savunmanın hele dörtlü savunmanın kalabalık savunmanın çaresiz kalacağı en önemli hücum organizasyonu dörtlü savunma duvar paslarıdır. Bunları yapmadık. Bir beşincisi bireysel yeteneklerle gitmek gerekir. Onu da yapacak adamımız yoktu. Bir Arda Turan vardı. O da çok sıkıştı. Gökhan Töre kanatta kalmadı. Hep içeri girdi. Topla çok oynamayı sevdi. Dolayısıyla onlar kalabalıktı. Biz kalabalıktık. O kalabalığın arasında da gol vuruşlarını doğru dürüst yapamadık.
Ama şimdi şunu da altını çizmemizde fayda var herhalde. Yani biz bütün bu handikaplara, bu anahtar varyasyonların varlığına, gerçekliğine tam anlamıyla adaptasyon gösteremesek bile... Yine de Volkan Şen'le özellikle o ilk evet. 15 dakika içerisinde 3 tane net %100 pozisyon yakaladık. Şimdi onu da atmak gerekir tabii. Hani Arda demiş ki beceriksizlik diye. Herhalde işin özetini biraz öz eleştiri gibi algılayıp onun deyişini de ciddiye almakta fayda var diye
tabii.
Düşünüyorum.
Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Biz birçok yabancılarla oynadığımız birçok maçlarda çok gol pozisyonu buluyoruz. Ama yine son vuruşu yapmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü hazırlık dönemimizde o pozisyonların tekrarını fazlasıyla yapmıyoruz. Yani orada futbolcularımızın tepkisi doğru olmuyor. Yani vole vurması gerekirken kontrol ediyor. Kafa vurması gerekirken göğsüyle stop etmeye çalışıyor işte. Yani hazır değil şey olarak fizik olarak kafa olarak hazır olmadıkları için... Bu tür pozisyonlardan yararlanamıyoruz. Mesela yabancılar diyoruz ki ya bir kere geldiler gol oldu. Ama o yabancı onun 300 defa tekrarını yapıyor. Maç içinde bir kere yakaladım da golü atıyor.
Maç stratejisi buna göre kurmuş adam. Yani
tabii.
Biz kapanacağız
tabii.
Çanakkale. Ama aradan iki top çıkartırsak ki çıkarttılar.
Çıkarttılar yani, Letonya'da ya etkili geldi tabii. Ve hazırlık pasları çok isabetliydi. Çok iyi geldiler.
Öne geçiyorlar.
Öne geçiyorlardı tabii yani. Yani
beraberlik golünü 3 pasta attılar. Yani.
Evet.
Bir uzun top attı. Kafayı da indirdi. Öbürü de vurdu gol oldu.
Evet.
Tabii Volkan da formsuz. Onu da kabul edelim. Volkan derken kaleci
Volkan. Kaleci Volkan. Bu arada Mehmet Topuz'un da orada dikkatsizliği var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun kafasından sekti zannediyorum.
Evet. Gol golü takım yer zaten. Yani
tabii, kaleciye, tabii kaleciye çamur atmamak.
Ama kaleci de o topu alarak farklılık ortaya koyacak. Yani hani tabii daha iyi olduğunu.
Şimdi ben kaleciler için şöyle bir laf var. Yenilecek golleri yer, yenmeyecekleri yemez. Kaleci yenecek golleri yemezse kalecidir.
Evet,
yani yenecek golleri herkes yer, değil mi?
Bu işte böyle.
Tabii yani kaleci yenmeyecek golü kurtarırsa kalecidir.
Bir de biz yani hani o kadar pozisyona girdik ve kaçırdığımızdan bahsediyoruz ama rakip takımın, Letonya'nın kalecisini parlatacak bir işimiz yok yani bizim. Bütün evet. Vuruşlar kalecinin,
kalecinin üstüne gitti. Kalecinin evet tane. Kalecinin üstüne gitti.
Bir tane yayına girmeden konuştuk. Evet. Burak'ın
pozisyonu var. Tabii.
Onu da
Burak... Yani bence tek net gol pozisyonumuz, net gol pozisyonumuz oydu. Çünkü kaleci yerde yani top, kale, Burak ve avuta giden bir top.
Evet yani o da kısmet, kısmet diyemeyiz ona. Şimdi çalışmamışlar mıdır? Çalışmışlardır elbette ki de ama...
Bana göre yine mesela Burak o pozisyonda o topun geri döneceğinin bilincinde değil.
Evet.
Döneceğini
hesap
bilse...
Etmeden
hesap etmedi. Orada. Tabii evet. Yoksa yani bir anda topu görüp kafayı vurdu. Olsa, hazırlıklı olsa o topa daha hesap etti, kafayı vurur ve... O dakikada 1-0 öne geçmemiz onların biraz daha çıkmalarına, biraz daha açılmalarına, riskli oynamalarına neden olacak. Ondan sonra biz ikinci, üçüncü golleri bulabilecektik.
Şimdi sen de dahil olabilirsin Ali Kulak. Tabii, tabii. Hakem konusuna gireceğiz ama ona gelmeden şimdi laf lafı açıyor noktasında bazı tabii. Konulara değinmek istiyorum. Şimdi biz golü attık. Golü attıktan sonra top çevirmeye başladık. Bazı değerlendirmeler var. Bizim gibi bir takım, onlardan çok üst düzey bir takım böyle top çevirme yerine hücum ederek ikinci bir golü vesaireyi bulmak isteyebilirdi. Bu bizim aslında tırnak içinde ne kadar zayıf bir takım olduğumuzu mantığımızın gösterir şeklinde eleştiriler var. Bu eleştirilebilir. Bunu ayrı bir kenara evet. koyuyorum. Ama şimdi biz top bizim ayağımızda. 1-0 galibiyet bizim için yeterli. Biraz önce dediğin gibi rakibi üstüne çekme konusunda da bir şey oluşmaya başladı.
İmkan sağlıyorsun.
Evet, gelmeye başladılar şimdi Tansu abi. İzledik maçı hep beraber Ali Kunak. Geldiler. Sonuçta dönüp dolaşıp topa iki defa çok dikkatimi çekti de o yüzden. Ve golle sonuçlandı daha sonra. Kaleci Volkan'a geldi top. Kaleci Volkan topu arkadaşına atacağı yere hop degaj rakibe. Şimdi tabii. Ayağındaki topu rakibe veriyorsun. Değil mi? Yani bunlar aslında konuşulması, önceden
tabii.
Hazırlanılması, düşünülmesi gereken. ABC planımız diyor da tabii. C planın demek ki hocanın batuğunda sınırlıymış tabii. Yani o kadar.
Yani bir de işte tabii şimdi bir teknik direktör bu 5 tane unsuru bizden daha iyi biliyordur ama sahada bunu çok uyguluyor çok, mu insanlar? Ya hayır, bir de sahada uygulaması var bunun. Yani şimdi mesela bana göre bir yanlışlık tabii Fatih Terim, Abdullah Ercan futbolcularla yaşıyor. Kaç gündür onlarla beraber. Uzun zamandır sağ bek oynamayan Ozan'ı evet. niye sağ bek oynatıyorsun? Şener daha iyi hücuma çıkan, hem savunmayı yapan hem iyi orta yapan bir adam. Onu sonradan oyuna alıyorsun. Ozan'dan orta sahada yararlan o zaman.
Tansu abi zaten... Bizim bu maç öncesinde eğer ofansif bir düşüncemiz varsa ki vardı zaten. Silme ofansif tabii. bir düşünce vardı. Bunun bir tarafı Caner, bir tarafı da sağ bekte. Şener oynarsa olacak, Şener. Tabii. Şimdi ona da çok özel dikkat ettim maçı izlerken. Adamlar Ozan'ın üzerinden geldikleri her topu rahatlıkla geçip gittiler.
Evet.
Hiç müdahale edemedi. Hep geride kaldı. Evet. Yakalayamadı. Yani bir iki tabii ufak tefek müdahaleleri oldu ama... Burada çok sırıttık biz. Demek ki o strateji de doğru bir strateji değilmiş.
Yani, yani Ozan zaten haftalardır, aylardır sağ bek oynamıyor. Ben Ozan'ı geçen sezonun sonunda bir Trabzonspor maçında Bursa'da sağ bek oynarken hatırlıyorum. Ondan sonra hiç sağ bek oynamadı. Hep orta saha oynattılar. Ön liber oynuyor oynadı. Diye. Kanat oynattılar ama sağ bek oynamadı. Çünkü bek hakikaten... En zor mevkilerden biridir. Alan markajı yapacaksın, kademeye gireceksin, hücuma çıkacaksın, savunmana döneceksin, aldığın topu iyi gireceksin, kullanacaksın, gidip durmadan. Geleceksin. Ya o kadar çok yönlü olmak gerekiyor ki.
Dünkü maçta bizim en çok sırıttığımız işlerden birisi de neydi? Biz hücumdayken topu kaptırdığımız anda geri dönemedik zaten.
Evet.
Tansu abi yani böyle bir durumda ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamazdı zaten. Ha atsaydık belki işler değişirdi de. Şimdi
atmamız gerekiyordu aslında ama evet. atmayınca da fakat şey oluyor Tansu abi gol atınca herkes bir panik atak oluyor. Yani bütün taktikler, maktikler hepsi unutuluyor. Yani.
İşte biz maçı kazandık atmosferine giriliyor.
Skor korumalı.
Evet, başarı. Şimdi yabancı maçları seyrediyoruz. Adam 4-0 önde 5. golü atmaya uğraşıyor. 5. golü atıyor, 6. gol için uğraşıyor. Yani oyundan kopmuyor, oyun disiplininden kopmuyor. Ve de savunma oynayalım, gol yemeyelim düşüncesi içinde değiller.
Bir de hızlı da çıkamıyoruz biz. Çok yavaş çıkıyoruz. Yani
zaten Türk futbolunun en büyük yanlışlığı o. Yani biz top gelmeden düşünüp oynayan futbolculara sahip değiliz. Top geldikten sonra düşünmeye başlayınca zaten bir dakika geçiyor.
İşte çalışmışlar, hani bizden de hata olsa bile 3 pasta eğer rakip kaleye şut atabiliyorsanız bu çalışılarak ancak
tabii,
olabilir.
Tabii.
Bizim tarafta böyle bir şey illa bir yan pas alışkanlığı var. O genetik bir şey olmuş artık.
En kolay şey, çünkü yan pas top sende %67, top bizde diyor Melih Gümüşbıçak kulakları çınlasın, ama o %67'nin nasıl karşılığında işte bir şey yok ki. Al gülüm ver gülüm. İki stoper yan pas yapıyor, öbür stoper sol beke veriyor, alıyor sağ beke veriyor. En kolay yan pas.
Evet. Ali Kunak, şimdi Fatih Hoca maçtan sonra açıklama yaptı Tansu abi. Dedi ki şudur budur falan filan, yani işte en çok atak yaptığımız bilmem ne yaptığımız. Ama dedi bu hakemler dedi bizi biçti doğradı dedi. Ve bizi dinliyorlardır. İnşallah bu haberler oraya gider. Bu İsveçli hakemi bizi daha önce de bir İsveçli yapmıştı. Bu İsveçli hakem ve İsveçli hakemleri bize artık bir daha yollamazlar dedi. Ben de şöyle bir düşünceye sahibim. Eğer Fatih Terim böyle bir maçın sonucunu hakemlere bağlıyorsa Fatih Terim bitmiştir. Yani Fatih Terim'e geçmiş olsun.
Evet.
Bence bu işi bırakması gerekir. Daha üst şeye çıksın. Onun yerine başka bir teknik adam atansın. Şimdi hakemi değerlendirmeni rica ederim senden Ali Kunak. Şimdi, yani hakem nasıl bir yönetim gösterdi?
Şimdi senin en son söylediğin cümlenin altına imzamı atıyorum yani. Biz bu maçı hakem yüzünden puan kaybediyor durumda asla düşmemeliydik.
Düşmemeliydik.
Yani hakemi de yenmeliydik. Yardımcı hakemi de yenmeliydik.
Eğer bir problem varsa.
Aha, bir var problem mıydı? Var. Yani şimdi Burak'ın penaltılık 67'de olan pozisyonunda ki offside kararı hatalı. Hizadan çıkıyor. Yardımcı hakem o anda son defans hizasını kaybetmiş. Araya Burak girince uçtaki adamı görememiş. Sağ beki göremediği için Burak'ı tek başına açıkta zannedip offside kaldırmış. Ve o pozisyon kırmızı kart penaltı. Yani onun gidişatı penaltı. Evet. Ha burada Fatih Terim bu pozisyon olarak haklı. Ama şimdi Sayın Fatih Hocam siz her şeyi en derinliğine takip ediyorsunuz. Çok sıkı irdeliyorsunuz. Bu çek hakem olayını irdeliyorsunuz da kamuoyunda hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir konu var. Bu çek hakem bu İsveçli hakem çek maçında Arda'nın pozisyonunda Arda'nın penaltısını vermeyen 5. hakemdi. Fenerbahçe stadında geçen sene 10. ayda Fenerbahçe stadında bizim çek maçında Arda'nın düşürüldüğü pozisyonu yöneten hakem Eriksson'du. Jonas Eriksson'du. O maçın 5. hakemi de Stefan Johannesson'du. Stefan Johannesson da dün akşamki maçın hakemi.
Evet.
Şimdi siz eğer bir takımın teknik direktörüyseniz sadece ve sadece takımın taktikleriyle karşı takım taktiklerinin yanı sıra hakemin de maç yönetim taktiği, maç yönetim karakteristiği bu konuda bilgi almak, hakemin daha önce yönettiği maçlar konusunda araştırmalar yapmak zorundasınız.
Evet.
Eğer ki müsabaka öncesi Fatih Hoca bu konuyu ya da yardımcıları, onun çok sıkı araştırma ekibi var, ekibinden birisi bunu yakalayıp da maç öncesi bu yönde bir konuşmalar yapsaydı belki de dün akşam hakem daha dikkatli bir yönetim tarzı ortaya koyardı diye düşünüyorum.
Belki de hakem bizim için çalışma yapmış dersem ben niye diyeceksin. Burak yine attı kendini yere.
Tabii.
Hiç.
Tabii. Belki de. Tabii hakemler bunu yapıyor zaten.
Çalışıyor.
Ama sen de yapacaksın.
Evet.
Sen de yapacaksın. Şimdi futbol tabii ki sahada oynanıyor da yan faktörler bakımından, lobi bakımından bir takımın, federasyonun ya da teknik adamların ya da basının yapacağı girişimler ve etkileri çok çok önemli. Şimdi Şenez Erzik başkanımız uzun yıllar UEFA'da en üst düzey görevinin yanı sıra FIFA Hakem Komitesi Başkanlığı yaptı. Bakın 1996'dan 2000 13-14'e kadar olan dönemde Türk takımları dünya şeyinde, platformunda fazla hakem tarafından hırpalanmamıştır. Dikkat evet. edin. Özellikle 2002'de mesela açılış maçında bir Brezilya maçını yöneten bir hakem, Uzakdoğulu bir hakemden sonraki Türk maçlarına yapılan hakem atamalarıyla hakemler bizi tutmadılar. Ama daha dikkatli davrandılar. Evet. Ve biz hiçbir zaman hakemden mağdur olmadık. Belki de hakem hatasıyla biraz da ufak tefek avantajlar da sağladık. Orada dünya üçüncüsü olduk. 2008'de üçüncü olduk. Yani 2003'te Mini Dünya Kupası'nda üçüncü olduk.
Evet.
Galatasaray'ın başarıları, bunların hepsi faktördür. Çenez Erzik ve adını duyan hakemler şöyle bir duruyorlardı.
Tabii.
Şimdi bizim UEFA platformunda maalesef böyle bir adımız yok. Böyle bir lobimiz kalmadı şu an.
İşte şimdi
bu da bence çok önemli faktör.
UEFA yönetim kurulu genişleyecek. Orada servet yardımcı için lobi yapılmaya tekrar başlandı. Gelecek. O zaman bir adam bulacak ama.
Çok zaman alır. Çok zaman alır. Yani Şenez Erzik'in de oraya gelmesi. Şenez Erzik 96'da buralara gelmeye başladı ama ta 80'lerden beri de UEFA'nın en alt komitelerinde çalışıyordu. Yani servet yardımcının da o düzeylere gelmesi bir 10 sene falan alır. O yüzden bizim hakem bazında tamam televizyonda söyle hocam. İyi güzel. Bize bundan sonra İsveçli vermeyin. Sonları vermeyin. İyi de.
Verirler sana hocam.
Verirlerse ne yapacaksın? Sen bunu UEFA'nın izinde gidip şey yapsana, anlatsana. Git bak, bu adam 10 ay önce benim maçımda bunu yaptı. Bütün dünyanın penaltı dediği pozisyonda, bu Fatih Hoca'nın tabiriyle konuşuyorum. Vermedi o penaltıyı 5. hakem. Siz bana inat getiriyorsunuz. Benim tarih boyunca yenemediğim takımın Leto maçına
evet.
bu adamı veriyorsunuz hakem olarak. Orada 5'ti, burada hakem olarak veriyorsunuz. Ya siz benim üstümden mi oynuyorsunuz deyip bunları UEFA nezdinde bu girişimlerin yapılması lazım.
Peki Ali Kunak, o offside pozisyonunun benzeri hataları biz ligde, bizim yardımcılar özelinde baktığımız zaman hangi sıklıkta yaşıyoruz dersin?
Ha, şimdi geçen haftaki Başakşehir maçı hariç çok sık yaşamıyoruz.
Bence ne demek istiyorum yani. Yani gözden kaçabilir.
Kaçabilir tabii.
Yani, şimdi pardon, bir de dışarıdan vatandaşlardan bir yaklaşım şöyle. İsveç'le Letonya'nın komşu olduğu ama görüşü
evet,
var.
Evet, onu bizim bazı meslektaşlarımız da yazı olarak
öyle mi? Onu
ciddi
ben
olarak
ama
almış. Yani Letonya'nın kalkınmasına yoğun
İsveç
desteği varmış.
İşte yani bu vatandaşlar arasında konuşulan bana söylenir.
Yok, yani
öyle
bu
bir şey olamaz.
Böyle bir
tabii.
şey değil. Tabii. Yani dünkü maçın hakeminin hedefi asla Letonya'yı korumak, kollamak falan değildi.
Hayır,
ama
iddialı olsa Türkiye'den, hani belki dersin evet. de. Ama
Türkiye'den
şey
çekinmeliydi hakem maça çıkmadan önce. Yani o havayı bizim yaratmamız lazım. Lobi bazında bunları yaratmamız evet. lazım.
O çünkü bu hakemler çok kaç gün önceden açıklanıyor o zamandan.
Canım,
evet,
yani biz pazartesi açıklandı bu maçı hakem.
Yani bu şöyle işlemeli. Yani biz hakemin sahada adil bir yönetim göstereceğine inanıyoruz değil mi diye.
Ha, yani,
bazı lobi çalışmaları elbette
tabii.
olmalıydı. Yani.
Maçtan önce basın toplantısı yapıyor bir gün önce. Ya bu hakem her ne kadar 10 ay önce şanssız bir pozisyonda bizim Arda'nın pozisyonu değerlendirmemiş olsa bile yarın bu tür hatalar yapmayacağını düşünüyoruz dedim. Bitti abi, hakemi indirdin.
Tabii.
Al aşağı ettin yani.
Şöyle de edersin bunu. Seyirci baskısında artı bir ilave alırsın değil mi?
Tabii
seyirci
ya.
Şimdi daha farklı bir gözle, daha farklı bir dikkatle hakemi izleyecek. Ona göre tabii. bakacaktı tabii ki. Ama böyle bir fırsatı, böyle bir şansı veremedik biz.
Maalesef.
Bu da aslında bir sevk idare anlamında beceriksizlik.
Çok önemli tabii.
Değil mi?
Tabii. Yani tabii şimdi futbol teknik direktörü ya futbol direktörünün de aşamayacağı, yapamayacağı bazı şeyler var. Orada bunları düşünmesi gereken bir takım bir grubun olması, artık o psikolog mu olur, psikiyatrist mi olur, sosyal ekonomiyle uğraşan birisi mi olur? Yani bir teknik direktörün aşan bir şeyler olabilir bunlar
hocam,
belki.
Hocam şimdi hakemlerimiz profesyonel oldu. Salı, çarşamba, perşembe 3 gün Riva'da kalıyorlar. Şimdi Fatih Hoca dese ki açsa ya Cüneyt bu adam nasıl bir hakem falan. Cüneyt bunu söylerdi ona.
Şimdi demiştir. Yani şöyle inanmak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum ve bunu öğrenmek istiyorum gerçekten Ali Kunak. Yani bu çok yapabileceklerine inandığım bir şey bu.
Evet, bunu sormuyor.
Sormuyorlar mı?
Sormuyor. Ama Cüneyt ondan yardım aldı, istedi.
Evet.
Cüneyt ondan gerek Dünya Kupası'na gitmeden önce, gerekse Şampiyonlar Ligi finaline gitmeden önce gidip hocam böyle böyle sizin tavsiyeleriniz. O da hakikaten yardımcıları vasıtasıyla gerçekten çok derin çalışmalar yaparak çok katkıda bulundu Cüneyt'e yani. Ama karşılığında o Cüneyt'ten bir şey istediğini bilmiyorum ben.
Şimdi biraz Fatih Hoca'ya üzerine gidelim. O da şu. Fatih Hocam şimdi herkese ayar vermeye başladı tabii. Yani puan kaybedince sanki o masum, onun dışındaki herkes bu puan kaybının müsebbibi. Basın dahil olmak üzere. Soru soramıyor gazeteci arkadaşlar. Müsaade ederseniz bir şey sorabilir miyim? Denir mi bir teknik direktöre?
Ya tabii yani burada arkadaşlarımızın yanlışı var.
Ama öyle bir baskı altına alıyor ki Tansu abi hatırla o 2008'i, yani şöyle söyleyeyim, sonuç ve milli takım sevk ve idaresi anlamında olağanüstü bir performans gösterdi Fatih Hoca ama öte yandan basın toplantısında ne utanmaz adamlarsınız siz diye gazetecilere fırça attı yani öyle diyeyim abi yani azarladı. Şimdi bir tane arkadaşımız da Fatih Bey siz ne diyorsunuz ya sensin işte, utanmaz diyemiyor yani.
Diyemiyor ama orada bir yanlışlık oluyor işte.
Oluyor ya, hatta eşi bile dahil oldu o sürece, Fulya Hanım, o bile gazetecileri azarladı yani, o hale kadar geldi iş. Şimdi o alışkanlığı hocamın devam ediyor. Hocam takım yönetmediği zaman ya da sakin olduğu zaman dünya tatlısı bir adam. Ama şimdi herkes işini yapıyor. Gazeteci de işini yapıyor. Tabii. O da işini yapıyor. Eğer bir soru ve eleştiri varsa o da sorulur. Bir tane eleştiri geldi. Eleştiren soru. Öz eleştiri yapacak mısın diye. Sen ne diyorsun bakayım anlayamadım diye baskı altına alıyor adamı. Hayır öyle değil. Şimdi o zaman biz burada konuşuyoruz. Bizi dinleyen de bir sürü insan var. Fatih Hoca'nın artık bu işten ayrılmasının zamanı geldi mi diye bir soru sorayım. Yani sizin görüşünüzü alayım. Ama şunu da bir farkında olarak soruyorum bu soruyu. Hollanda'yı biz yeneriz şimdi pazar günü. Üçüncü ol veririz.
Güllük gülistanlık.
Ondan sonra kabak yine bizim başımıza patlar da. Fakat işi tabii bu sonuç ya da skor özelinden çıkartarak değerlendirmekte fayda var. Ne dersin Tansu abi?
Şimdi Fatih Terim'in
sen düşün Ali Kuday.
Birkaç Fatih Terim'in birkaç maskesi var. Bazen dünyanın en şirin adamı, bazen dünyanın en çekilmez insanı. Şimdi kamuyu ilgilendiren bir işle uğraşıyorsanız eleştirilere de sorulara da cevap vereceksiniz. Burada Fatih Terim'in bence ikinci ruhu ortaya çıkıyor. Yani normal şartlarda karşılaşıp sarıldığın, öpüştüğün, konuştuğun, nasılsın, iyi misin ya, nasıl gidiyor filan dediğin Fatih'in ikinci ruhu ortaya çıkıyor. İkinci ruh da bizim arkadaşlarımız üzerinde az önce senin söylediğin gibi Lütfü bir baskı yaratmış. Burada bu baskıyı kırmak için ne yapılması gerekeni yine bizim arkadaşlarımız ve de spor müdürleri karar verecek. Fatih Terim basın toplantısı mı yapıyor? Kimse gitmeyecek abi.
Hiç öyle olmuyor. Yani mümkün değil olması zaten.
Şimdi burada ikinci ruhu ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim bu işe devam eder mi etmez mi?
Fatih direktör olsun yani. Futbolu yönetsin. Ama takım yönetmek başka bir şeye döndü artık.
Şimdi ondan da vazgeçmesi zor diye düşünüyorum. Çünkü hayatının bir parçası. Yani hak kolunu kesmişsin, teknik direktörlüğü elinden almışsın. Onun için
parasal olarak da bakmıyorum hiç olaya.
Bak
yani.
Tabii parası, ayrıca ben Fatih şu kadar para alıyor diye ona bir sinir de yapmıyorum. Çünkü ona o parayı verenler kabahatli bence.
Yani eğer ortada bir sorun varsa.
Varsa yani. O parayı bana da verseler ben de hayır demem. Yani Fatih'e de o parayı veriyorlarsa o da kabul ediyordur. Derselerdi ki sana hayır atıyorum 700 bin lira vermeyeceğiz de 75 bin lira vereceğiz deselerdi Fatih kabul etmeyecek mi? Edecekti. Ama o parayı teklif etmişler, o da kabul etmiş. Ama ben bu işlerden kopacağını sanmıyorum Fatih Terim'in.
Evet.
Yani bugün milli takımı bıraksa bile yarın yine bir Fener, Beşiktaş, Galatasaray gibi kafa takımlarının birinde bu işi yapacaktır.
Yapmak ister. Galatasaray'dan evet. Başka bir yerde yapmak ister.
İstemeyebilir.
Hatta
ama.
Benim senaryom, komplo senaryom, Hamza Hamzoğlu'nun oraya gelmesindeki senaryo, Fatih Hoca'nın gerektiği bir noktada milli takımdan ayrılıp Galatasaray'da Hamza Hoca ile birlikte yönetmek, çalıştırmak olabilir mi acaba diye de düşünmüştüm.
Fatih Terim Galatasaray'ın başkanlığına da oynayabilir.
Evet, bu da mümkün. Evet. Kaldı ki Galatasaray şu anda tarihin en kötü yönetim dönemlerinden birini yaşıyor. Yani, sadece bu Kevin meselesiyle alakalı da değil. Genel anlamda ifade ediyorum ki eğer vakit bulabilirsek, ki buluruz, daha vaktimiz var, bu konuyu da konuşalım. Senin görüşünü alayım.
Şimdi Fatih Hoca, bir yerde kronolojik akışa baktığımız zaman Türk milli takımının vazgeçilmezi gibi de bir durum var yani. 96'da Piontek öncesinde o başlayan bir dönem var. 96 İngiltere'ye Avrupa Şampiyonası'nda ilk onunla gittik. Sonra döndük, istifa etti, ayrıldı. İşte Mustafa Denizli geldi, Şenol Güneş geldi. 2004'te Fatih Terim tekrar getirildi. İkinci gelişi. Ondan sonra 2008'e kadar takım başında kaldı. 2008'deki üçüncülüğümüzden sonra 2010'dan elenince ayrıldı. Hiddink'i getirdiler. Şimdi tekrar bir daha getirdi. Üçüncü gelişi hocanın bu.
Ve şu anda en çok maç yöneten teknik adamı.
Evet tabii.
Üçüncü gelişi ve hep böyle kötü dönemlerin sonrasında geldiği için bir anda bir takıma bir heyecan getiriyor, bir şey yapıyor. Bir de bir şansı var yani. Son dakikalarda, son saniyelerde, son maçlarda bir playoff'a sokuyor, bir şey yapıyor. 2008'de düşünün, elendi gitti derken.
Evet.
O bizim ama futbol tarihimizin en ekstrem dönemi yani.
Tabii canım, o çok farklı,
o çok bir farklı bir dönem. İnanılmaz bir dönem yani. Evet. Hani dünya üçüncülüğünden daha değerli gibi oldu. Evet.
2008'e gidişimiz de öyle. Baraj maçlarında zor zor böyle hepimizin nefes nefese seyrettiği maçlarla gittik yani. Biz hiç zaten bir tane böyle
huzur içinde
maç kazanmıyoruz ki yani. Letonya'ya işte 1-0 öne geçiyoruz, gidiyoruz. Hollanda'ya tarih yazacağız diyoruz, 1-0 öne geçiyoruz. Uzatmaya yakın gol yiyoruz falan. Yani hep öyle oluyor. Yani milli takıma Fatih Hoca tamam bir hava veriyor da ama kendisinin heyecanı sanırım zaman zaman sahaya da sirayet ettiği için ilerleyen dakikalarda hatlar karışıyor saha içerisinde ve takımın dengesi bozuluyor. Ben bunu düşünüyorum. Eğer bu konularda kendini engelleyemiyor diye düşünüyorum. Ha, devam etmeli mi etmemeli mi? Onun şimdi bizim burada etsin ya da etmesin değişimiz fark etmez de ama fikrimi sorarsanız Fatih Hoca'da miadını orada bence çoktan doldurdu diye düşünüyorum.
Yani evet, bu kadar yıpratmasına kendisine gerek yok aslında. O, ben şunu iddia ediyorum. Yani herhalde çok aykırı bir şey değil bu. Bence Türkiye'nin bir numaralı teknik adamı. Yani hala bu şeyini koruyor.
Tabii, tabii.
Diğer fenomen gibi görünen iki teknik direktörümüz daha var yani Denizli ve Şenol Güneş. Onun bir alt kategorisinde de hocalarımız var ama yani bu havasıyla, tavasıyla, şu suyla, bu suyla her şeyde farklı bir noktada duruyor olarak algılıyorum ben. Eleştirilerin gerçekliğine, varlığına rağmen söylüyorum. Bu benim görüşüm ama yani bunu kıracak da bir başka veri yok şu anda ortada. Evet. Mustafa Hoca çalışmıyor zaten. Yani Şenol Güneş kendisini Beşiktaş'a tırnak içinde attı kapağı. Yani oradan gidebileceği kadar ki ben günlerinin çok uzun olacağından emin değilim. Onunla ilgili de ayrıca konuşuruz. Öyle bir noktaya gelmiş gidiyor diye düşünüyorum.
Şimdi ben teknik direktörlerin sıradan bir takımda kendilerini kabul ettirmelerini isterim, beklerim. Şimdi dünyaya bakalım ya da Avrupa'ya bakalım. İngiltere'de Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea şampiyon olur değil mi? Bu takımların teknik direktörleri gider. Başka teknik direktörler
zaten ama.
Yani gittikleri zaman da bir başka takımı şampiyon yapıyorlar mı? Yapamıyorlar. Ama bu takımlar yine şampiyon oluyor. İtalya'ya bakalım. Milan, Inter, Roma, Juventus. Bu takımların teknik direktörleri gider. Yerine yenileri gelir. Yine bu takımlar şampiyon olur. İspanya'ya bakalım.
Aynı.
Real Madrid'den gider, giden adam ne olur? Kaybolur. Barcelona'dan gider, hani şey çok farklı Guardiola. Ama onların gittikleri, sıradan bir takıma gittikleri zaman o takımlar niye bir kafa yapmazlar? Onun için ben teknik direktörden önce sahadaki 11 tane adamın karakterinin, disiplininin, futbola işine olan saygısının teknik direktörleri bir yerlere getirdiğini düşünüyorum.
Bu söylediğine itiraz etmem Tansu abi ama bir de işin şu boyutu da yok mu? Ya da böyle ifade edeyim. Şimdi bu sahadaki 11 tane adam, diğerlerini saymıyorum yani 11 kişiden bahsediyoruz. Sonuçta aslına bakılırsa çok genç, yani maç tecrübesi olayı belki başka ama değerlendirme, algılama, sonuca ulaşma ya da bir şey ortaya çıkartma konusunda hani kendi evlatlarımız gibi düşünelim. Birinin desteğine, birinin yönlendirmesine, birinin sevk ve idaresine, bu kelimeyi kesin çok kullandım ama ihtiyaç kesin duyuyorlar yani sonuçta.
Kesin.
Hatta bir ölçü daha büyüteyim meseleyi. Kötü giderken oyuncular genellikle kenara bakmak isterler diyebilirim. Öyle de konuşulur.
Tabii.
Teknik adam ne yapıyor? Kulübede böyle oturuyorsa o maç gitti bir defa. Ama kenarda bir şeylerin çabası içerisinde görürse, ha hocam bir şeyler düşünüyor, ha gayret noktasına gelebilir. Dolayısıyla belki de bu ikisi bir arada bir şey. Yani tek başına bu da olmayabilir.
Tabii.
Tek başına o da değil. Ama ikisinin bütünleşmesi en mükemmel. Neyse, yani sonuçta biz Fatih Hoca'nın iyi bir teknik adam kimliğini vurgulamak adına
tabii,
ifade ettim.
Yani mutlaka. Onun da tabii ki katkısı var, bilgisi var, tecrübesi var, yaşadıkları var, düşünceleri var. Onu da inkar etmek evet mümkün değil.
Ama yani yoruldu artık diye düşünüyorum. Yani bana öyle geliyor.
Yani yorgunluk olabilir, dünya futbolunu iyi izlemiyor olabilir, rakipleri iyi çözmüş olacak imkanları araştırmıyor olabilir. Ama Fatih Terim de çok baskı altında olduğu bir gerçek yani o da. Onu da göz ardı etmemek lazım.
Yani sonuçça olan ihtiyaç anlamında mı?
Yani günlük hayatında da bir teknik direktör ya futbol direktörü olarak da bir baskı altında yani. Hep ondan iyi bir şeyler bekleniyor.
Evet ama işte o beklendiği için gelen adama imparator diyoruz yani sonuçta.
Yani ya da ona bakarsan İbrahim Tatlıses de imparator, Oğuz Çetin de imparator. O kadar çok imparator var ki.
Doğru, Oğuz Çetin sağ içinde imparatordu. Onu altını çiziyorum. Evet. İbrahim Tatlıses bizim fonumuzun dışı olduğu için onu spekülasyonuna girmeyeceğim. Ama Fatih Terim'in ben o 4 şampiyonluk sürecinde bazı maçlarında Trabzon'da özellikle oynadığım maçlarda bulundum hep. Vallahi sahaya çıkış hakikaten imparator mu çıkıyor yoksa bir futbol adamı çıkıyor, karışık bir görüntüsü olduğunu.
Yok, çok karizmatik bir yapısı var
yani. Yani bunu kabul etmemiz lazım tabii. Eleştiriyoruz elbette. O da çok yani onun bizler özellikle medya sinirlenme ihtiyacını karşılayan unsurlarmışız gibi geliyor. Tamam. Yani rahatlasın adam geldi. Bir de saysın söylesin. Ondan sonra içimize bakalım diye. Peki Hollanda maçında konuşalım. Süre ilerliyor. Pazar günü ne olur? Ali Kunak senden başlayalım.
Pazar günü yani
maçın hakemi belli oldu mu?
Belli oldu.
Onun
belli
üzerinden oldu de gidelim.
Maçı İspanyol evet. Mateo Lahoz yönetecek. İspanyol 3 numaralı hakemi.
Evet.
Ama şöyle, şimdi bizim 3 numaralı hakemimiz Halis Özkahya. Ama bu İspanyolların 3 numaralı hakemi elit kadroda. İspanya'nın 3 kat 3 hakemi var.
Cüneyt
Çakır'la aynı statüye bu çocuk Ocak'ta yeni terfi etti. 37 yaşında İspanya'nın önümüzdeki yıllarda Dünya Kupası'nda bir yıldızı olarak bakılıyor. Yani gelecek açısından önü açık. Ama tecrübe çok fazla yok. Yani Cüneyt'in 4 sene önceki halini düşünün.
Evet.
Öyle bir hakem geliyor maçımıza. Evet. Yani önü açık bir hakem ama tecrübesi fazla değil. Çok önemli maç.
Ona eşdeğer mi? Bu hakemin ataması,
ben biraz daha önemini biraz daha tecrübeli bir hakem bekliyorum. Yani İngiliz Atkinson gibi ya da İspanya'nın o 2 numarası Carlos gibi falan evet, o şeyde bir hakem bekliyordum. UEFA Hakem Komitesi bence şu aşamalardaki maçlarda yani bizim bu şu maça ve daha Letonya maçına baktığımızda fazla çalışmadan atama yapıyor diye düşünüyorum. Yani onlar da yoğunluk içerisindeler mi? Çünkü çok üst üste maç var. Hani Şampiyonlar Ligi'nin ön elemeleri sıkıştı. Arkasından bu maçlar falan. Hakemleri fazla irdelemeden galiba atamalar yaptılar. Hakem çok tecrübeli değil. Ve bu tecrübesizliğin altında geçmişte bizim maçlarımızı yönetmiş de bir hakem. Geçen sene örneğin Galatasaray-Dortmund maçını hatırlayın. Hmm. Bizim 4-0 yenildiğimiz maç.
Evet.
O maçı yönetmiş bir hakem. Gerçi o maçta kötü bir maç şey yönetmedi. Evet, yani. Ama çok farklı giden bir maç olduğu için
rahat.
Maç farklı olunca hakemlik de kolay oldu. Rahat, yani evet. zorluk olmadı. Fenerbahçe'nin Vastu'yu maçını yönetmişti. 2012-2013 yılında şampiyonlar ön elemesinde. Orada da 1-1 berabere kalmıştık. Burada şeyde Sarıcıoğlu stadında. Şeye baktığımızda, istatistiklerine baktığımızda bu hakemin şöyle görüyoruz. Kırmızı kartları az kullanan bir hakem. Yani bugüne kadar 44 tane uluslararası maç yönetmiş. Toplam 6 tane kırmızı kart göstermiş. Bunların 2 tanesi ev sahibi takıma, 4 tanesi deplasman takımına. Penaltı olayına gelince de 10 penaltı vermiş. 8 penaltı ev sahibi takım lehine. Bu biraz bize
iyi gibi görünüyor.
İyi gibi görünen bir şey.
Şimdi bu kırmızı kart konusunda hakemlerin bir standardı olmadığını ortaya koyuyor bence.
Tabii.
Ya çünkü bu kadar maç yönetip de bu kadar az kırmızı kart gösteriyorsa ya hakikaten maçlar çok temiz geçiyor ya da uygulamada bana göre bir eksiklik, bir yanlışlık var. Bilmiyorum.
Yani şimdi bir hakemin sarı kart, kırmızı kart sayısı değil de Tansu abi, sarı kart gösterdiği sayıyla kırmızı kart gösterdiği sayının oranına bakmak lazım aslında. Sarıyı çok gösterip kırmızıyı az gösteriyorsa orada problem var demektir. Evet. Ha maçı tatlı gider, hafif gider, sarı ve kırmızı sayısı az olabilir. Ya da maçı çok çetrefilli bir maçtır, sarı kırmızı sayısı çok olabilir.
Evet.
Bu ölçü olmaz ama sarı ve kırmızı oranına baktığımızda şimdi sen 44 maçta 79-80 sarı kart gösteriyorsun. Sadece 6 tane sarı gösteriyorsun. O zaman
kırmızı
gösteriyorsun. O zaman sarıları biraz kolay kullanıp kırmızıları kullanmaktan imtina ediyorsun demek.
Ama o zaman ama kırmızıyı biraz gerektiren
elem kokmuyor mu bu şimdi?
İşte kırmızıyı gerektiren bir şey varsa da yani o hani aşırı güç kullanma, ciddi faul, şiddetli faul gibi unsurlar varsa da kırmızı kartı kullanmıyorsan burada bir hakem olarak şey var. Eksiklik, yanlışlık var.
En büyük eksiklik o. Tabii. İlk sarı kartı kullandıktan sonra ikinci sarı kartı kullanmaktan imtina etmek. Yani bir hakemin hakem olmasındaki en büyük aranılan özelliklerden bir tanesi bu. Yani sen birinci sarı kartı burada gösteriyorsan aynı şeyde ikinciyi de çekinmeden göstermelisin.
Zaten sorun bu yani. Hani sorun genel anlamda standart sorun da aynı maç içerisinde dahi yani ama bu anlamda da hiçbir şey değişmiyor. Değil mi?
Evet. Hakeme tekrar döneceğim ben. Pazar günü için hakemin itirazlar konusunda daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor bizim. İtirazlara hiç şey yok.
Taviz vermiyor.
Taviz vermiyor. Kartını oralarda daha çok kullanıyor. Ama ceza alanı girişinde Burak'ın adı çıkmış. Bakın Burak'ın adı çıkmış.
İşte dünkü maçta da bence
yani çok hakemlerin kafasında Burak var. Hani bir dönem hani Galatasaray, evet, Arif falan.
Vardı,
şimdi uluslararası hakemler de kendilerini maça hazırlıyorlar.
Gayet,
bakıyorlar,
seyrediyorlar. Tabii.
Yani bakıyor adam şimdi. Burak abire olur olmaz atıyor kendini. Tamam arada bir de gerçek müdahale oluyor da. O bir tane oluyor, üç tane de kendisi atıyor. O zaman
adın çıkıyor bir de.
Bu adama dikkat edeyim diye adam ön yargılı geliyor maça.
Evet, yani. Şimdi Caner'e de dikkat edecek adam. Her faulün ardından elini kolunu sallıyor. Her
dün
futbol,
yaptı bir kere ama bir kere yaptı.
Tabii işte yani.
Şey yapamadı, devamını getiremedi.
Yani bizim futbolcumuzda bu kötü bir alışkanlık oldu zaten. Her karara itiraz etmeleri yani hakem o düdüğü çalmış, iş bitmiş.
Şu da oluyor. Her dokunuşa da kendimizi atıyoruz. Yabancı hakemler bunu
yemiyorlar. Tabii,
en
tabii,
açık deyimi de bu.
Tabii.
O zaman da yine ne oluyor diye hakeme bakıyorsun ama hakemin oralı bile değil.
Şimdi burada bizim futbolcularımızın kurnazlığı da var. Hakemi seyircinin kucağına atıyorlar bu pozisyonlarda. Evet. Yani işte bak bana faul yapılıyor, vermiyor.
Kendini kurtarmaya bahane gibi şey yapıyorlar. Tabii. Şimdi aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da şu anda her ay iyi para ödediği UEFA'nın hakem komisyonunda çalışan bir tane hakem hocası var.
Ulenberg.
Yani UEFA Hakem Komitesi'nde üye. Ha bizim hakemlerimizin eğitimiyle ilgili bir maaş alıyor. Ama ne olursa olsun federasyonun yetkililerinin Ulenberg'e de bu atamalık konusunda dikkat çekici uyarılarda bulunması
gerekiyor.
Mutlaka gerekiyor.
Evet, şimdi Fatih Hoca bu kadar çok serzenişte bulunduğuna göre belki bu bundan sonraki bir süre için neden olabilir ya da bir zemin yaratabilir. Ama çok uzun soluklu olur mu? Bana hiç öyle uzun soluklu olur gibi gelmiyor.
Ya zaten bir maç kaldı şimdi bu maçtan yani bu maçtan sonra eğer kaybedersek
bitti
her şey bitti. Evli evine, köylü köyüne.
Senin yani görüşün nedir Tavsa maçla ilgili?
Şimdi Hollanda milli takımının her şeye rağmen İzlanda karşısındaki yenilgisi onların kalitesini olumsuz etkiler anlamı taşımıyor benim için. Evet. Hollanda futbolunun yeri belli, kulüp takımlarının yeri dünyada belli. Kırılma noktaları olabiliyor maçlarda. Şimdi bizim takımlarımız için bir önceki 90 dakika hiçbir zaman ölçü değil. Yani Letonya ile berabere kalan milli takımımız Hollanda karşısında anormal bir futbol oynayıp maçı kazanabilir. Ama şöyle kadroları tarttığımız zaman Hollanda'nın bizden daha önde olduğunu hem bireysel olarak hem takım yapısı olarak bizden daha iyi olduğu bir gerçek. Seyirci baskısını ben hiçbir zaman kabul etmiyorum. Yani profesyonel dünyada profesyonel
Hollanda
futbolcu.
Hollanda için fark etmez.
Fark etmez.
Belki daha alt düzey takımlar için etkili olabilir ama Hollanda bunu
hiç fark etmez. Hikaye. Onun için bana göre Hollanda maçı da berabere bitirebileceğimiz bir karşılaşma gibi geliyor.
Robben olmayacak. Bu kanat organizasyonunda belki. Yeme adına bizim için kağıt üzerinde
ufak bir unsur.
Evet, ufak bir unsur.
Şimdi Robben'in yerine oynayacak adam da Robben kadar olmasa da yani bizim sol bekimizi yıpratacak bir adam olacaktır. Kırmızı kart gören adamın yerine oynayacak adam da yani milli takım kadrosuna seçildiğine göre en az onun ayarında bir futbolcu olacak.
Snyder'in oynamama ihtimalinden bahsediliyor ama sakatlık mı yoksa başka bir sebep mi olduğunu bilmiyorum. Yani oynasa da oynamasa da sonuçta çok bir şey fark
etmez. Yani Snyder belki duygusal olarak hani ben daha burada ekmek yiyeceğim oynamayayım filan diye bir yaklaşım içinde olabilirim. Hani sakat mı diyeyim onu bilemiyoruz da ama profesyonel dünyada da böyle bir duygusallık söz konusu olamaz.
Onun
yani
olduğunu sanmıyorum. Evet. Yani başka bir şey olmalı. Bu arada bu Hollanda-İzlanda maçında hakemin verdiği kararlar hem penaltı hem kırmızı kart temiz değil mi? Evet. Hiçbir sorun yok yani. Doğru. Evet ama 10 kişi kalana kadar Hollanda'nın etkisi var ama
işte Hollanda'da 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu çevirmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü yani dayanıklılığı, kondisyonu iyi olan, fiziği iyi olan bir takımdır her zaman Hollanda futbolunu. Ben öyle çünkü o total futbolu oynadılar yıllarca. Çok farklı değil bir mi oyun anlayışları olan güçlü bir
dayanıklı. Kimin gelmesiyle Hollanda'nın da biraz büyük takımın yani eski havasından uzaklaşıyor.
Hiddink deyince Fatih'ten önce Hiddink'in bu işi bırakması gerekiyor.
O da ayrı bir şey değil mi? Bu Hiddink'in yani hani geçmişindeki geçmişiyle doğru orantılı bir Hiddink kavramı var ama
yok artık.
Bana içi boş bir yani şey geliyor.
Türk teknik futbolundaki adam en büyük hataydı bence.
İyi de para verdik. Ona da iyi para verdik yani.
Ya ben zaten milli takıma yabancı teknik direktörün gelmesini hiçbir zaman olumlu karşılamıyorum.
Evet, bir de şey polemiği yaşadık. Milli takım haftanın karması değildir polemiği. Bunu Metin Tekin söyledi diye Fatih Hoca da bunu alıp kullandı ama ben olayı çok fazla karikatürize ettikleri kanaatindeyim. Yani haftanın karması tabii ki değil ama sonuçta şimdi diyelim ki 4 tane maç oynayacağız peş peşe ve o maçlara gelene kadar lig oynanıyor. O ligde X bir oyuncu çok parlamışsa şimdi yok mu sayacaksın onu?
Olur yani tabii canım, öyle bir şey değil olmaz mi? Tabii.
Cenk özelinde demiyorum. Cenk'in ben de katılıyorum. Daha çok işi var. Evet. Ama hani mayası belli bazı oyuncu profillerinin diyelim ki çok formda başladıysa onu alırsın milli takıma yani. Evet, o da işte karmaya giden oyuncudur yani sonuçta.
Şimdi yine bizim futbolumuzda insanları yanıltan bir unsur. Şimdi Beşiktaş Mersin'i 5-2 yeniyor. Trabzon'a 2-1 yeniliyor. Şimdi Beşiktaş'ın rakibi Trabzon. Trabzon'la oynadığı maçı kazansın. Cenk orada 3 tane gol atsın. Oğuzhan müthiş oynasın. Değil mi? Yoksa tabii mahalle takımı durumunda yani küçümsemiyorum ama Mersin İdman Yurdu transfer yapamamış. Elindeki iyi futbolcularını kaybetmiş. Şimdi bir kısmını geri alıyor.
İkisini
geri alıyor. O takımı 5-2 yendikten sonra sen asıl rakibin olan Trabzonspor'u da yen bakalım.
Evet, çünkü Trabzon senin hatlarını kesiverince sen öndeki adama top çıkartamamaya başlıyorsun. Yani kenarları da kapatınca
tabii,
geçmiş olsun.
Tabii. Yani ardından 4-0 kazandığı bir maç var. Yine ölçü şaşıyor. Bakalım ondan sonraki hafta ne yapacak? Yani bizde dengesizlik çok istikrarsızlık fazla, istikrarsızlık çok ve de bir maçın skoruna bakıp çok parlatmak yanlış.
Doğru.
Yani çünkü her maçta sanki Beşiktaş 5 gol atacak, Cenk 3 gol atacak, hat-trick yapacak gibi bir hava estiriliyor değil. Böyle bir şey yok yani.
Ama bak döndü, Gomez'i oynatmaya başladı artık. Devam edecek tabii yani. Hollanda'yı ne yaparız Tansu abi? Hollanda ile ne yaparız? Hollanda'yı ne yaparız dedim.
Hollanda ile yine berabere bitiririz diye düşünüyorum ben.
Vazgeçmiyorsun yani.
Demin yani beraberlikten şey. Evet vazgeçmiyorum.
Evet.
Yani bizim gol sıkıntısı yaşadığımız bir gerçek. Ve biz golleri tesadüfen atıyoruz. Yani bizim hazırlanmış, tekrar yapılmış, çalışılmış, bilinçli olarak attığımız gol yok. Biz rastlantılar sonucu gol atıyoruz. İşte Selçuk orada topa vurmayıp da pas yapmayı düşünse yine gol olmayacak.
Yani.
Kaleci belki biraz daha dikkatli olsa o topu da çıkaracak. Yani belki de önü kapalıydı. Son anda topu gördü, şaşırdı. Yani onun için Hollanda karşısında da çok şansımız olacağını düşünmüyorum.
Berabere kalırsak diyelim ki iyimser bir, yani ama bu işe yarar bir iyimserlik değil tabii. Berabere kalırsak bizim üçüncü olma şansımız ciddi biçimde sekteye uğrayacak.
Şimdi Hollanda, Kazakistan'da ve Çek Cumhuriyeti ile de oynayacak galiba. Evet. Bizim de daha Çek Cumhuriyeti ile maçımız var.
Bir de deplasmanda
oynayacağız tabii.
İzlanda ile içeride oynayacağız. Şu İzlanda meselesini ben çözemedim. Yani 10-15 yıllık bir çalışmanın sonucu şeklinde bir kamuoyuna, dünya kamuoyuna lanse ediliyor ama yani bakalım bu artık bu turnuvaya gidecekler. Turnuvada ne yapacaklar o da önemli. Ama bir yandan da o bundan sonraki süreç
şimdi
önemli.
Turnuvaya gidebilirler de turnuva takımı olmak farklı başka bir şey. Yani bu buradan çıkabilir. Ama İzlanda hakikaten çok büyük bir aşama yaptı. Gerçek.
Yani
doğru seçimler, doğru çalışmalar ve bir yere gelmiş. Ama
bu
turnuva takımı
bunu düşünüyor muyduk? Hangimiz düşünüyorduk? Yani?
İzlanda bizim için çantada keklik gibi görünüyordu.
Ama
yani
biz her kurrada öyle. Şimdi Fenerbahçe'nin kurasında da lokum gibi bu UEFA Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde hep lokum gibi. Lokum gibi kuralarda biz yanında fındık fıstık oluyoruz.
Şöyle soruluyor. Yani bu tabii biz bu şeyin sistemin içinde olduğumuz için gazeteci olarak sorulduğunda yani 3 takımımız da bu gruplardan çıkabilir falan diyoruz ama 3 takımımız aslında
3. olabilirler.
Kaybedebilirler. Bu ihtimal yani, daha ciddi biçimde var. Bu da bir gerçek.
Tabii yani. Yani grupta 3. olmaları başarıdır bence bizim takımların ya.
Yani hani çok iyi transfer yaptı görünüyor ya da işe yarar ilginç ekstra adamlar alındı görünüyor da. Hani yok işte Van Persie, Nani vesaire. Tabii ki onlar etkili futbolcu ama tabii ki bu iş sahada başka türlü seyredebilir. Evet. Şimdi kalan sürede milli takımı tabii ister istemez değerlendirdik ama şu Galatasaray'la da ilgili bir iki de konu konuşalım. Yani bir oyuncu transfer ettiler ve bu oyuncunun transferinde ciddi biçimde idari hata yaptılar. Ve bu ocağa kaldı. Yani kasa başvuracaklar vesaire ama oralardan bir şey çıkma ihtimali yok. Diyorlarmış ki bize para cezası verin. Yani bu oyuncuyu evet oynatalım. Bu Galatasaray'ın bu kadar dalgalı bir 3 kupa, 4 yıldız ve büyük bir başarıyla kapanmış sezonun ardından ortaya koyduğu bu görüntü Tansu abi senin nasıl düşünüyorsun?
Burada yönetimde bence bir kopukluk var. Yani gündüz saatlerinde, mesai saatleri içinde atılması gereken imzalar atılmıyor. Saat 23:59'da faks çekiliyor. Burada bir gariplik var demek ki. Yani o zaman
bir gariplik var değil mi burada?
Bu imzaları atacak insanları bir araya getirememenin yahut onları bulamamadan kaynaklanan saat kavramının çok önemli olmadığı düşünülerek yapılan bir yanlışlık.
Bu ya lakaytlık ya da kasıt var gibi ya geliyor. Yani
peki Melo ile TS nasıl gittiler evet son gün değil mi?
Tıkır tıkır
gittiler. Tıkır tıkır gittiler yani. Demek ki bu yönetim bir şey
düşündürtüyor yani
tabii
sana.
Tabii. Ha, kasıt olmayabilir ama iş bilmezlik olabilir. Yani nasıl olsa biz faksı geçtik artık bu iş olur. Aynı şey Real Madrid için de geçerli. Kaleci Deha için de geçerli. Onlar da, yani öyle bir problem var. Yani iletişim konusunda elektronikte bir arıza oldu. Yoksa kafalardan bir arıza oldu.
Elektrikler kesildi, sular akmıyor gibi bir şey bu yani.
Evet, tabii.
Şimdi bu işin başında çok ciddi paralar alan profesyoneller çalışıyor.
Çalışıyor, tabii.
Ve bu statüleri falan çok iyi bilen insanlar onların hepsi. Yani koordinatör var, koordinatör yardımcısı tabii var. Şimdi onların bu hatayı yapmış olabileceklerini ben düşünemiyorum. O yüzden ben de size katılıyorum. Burada başka bir şey var. Yani imzaların toparlanması falan
evet,
filan.
Tabii.
Çünkü o imzasız evrakların başta taranıp gönderilmesi, sonradan imzalı evrakların ikinci defa gönderilmesi falan. Demek ki önce bir imza sıkıntısı yaşandı. Tabii. Yani bu açıkça söylenmiyor ama onun işareti olarak algılıyorum ben bunu.
Yani imzayı atacakları bulamadılar. Kimisi belki iş yerindeydi, kimisi işte başka bir yerdeydi. Akşam belki yemekteydi filan. Bunları bir araya getirip yahut onları tek tek yakalayıp imzaları attıramadılar.
Başka bir komiklik daha olmuş aslında ama o da kamuoyuna yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Cenk için de aynı sorun, benzer sorun olmuş.
Tabii. Cenk için de. Evet. Sahaya çıkamadı altında, tabii evet. Cenk de tabii.
Formayı giyip türbünde oldu. Yani bu... Yani Galatasaray tabii ki şampiyonla oynayacaktır elbette ki. Her şeye rağmen iyi bir kadrosu da vardır. Hani Mero gitmiş, tenis gitmiş ama onun yerine başka oyuncular da transfer etmiş. Podolski'si var, vesairesi var. Mevcut oyuncuları
Rodriguez
var.
Rodriguez diye bir adam aldılar tabii.
Kaldı ki hani nasıl oynayacağını merak edilirken hiç de fena olmayan bir performans gösterdiği de artık bir kanaat olmaya başladı. Yani iyi iş çıkartabilir şeklinde.
Bir ara Burak gidecek falan diye ciddi söylentiler çıktı.
Yani sürekli savunmada kalıyor Galatasaray. Yani işte Hamza Hamdoğlu basın toplantısı yaptı, açıklama yaptı. Evet. TRT yaptı hatta açıklamayı. Evet. Bizim Burak'la aramızda sorun yok. İşte Melo ile Telis gitmek istediler. TS diyorlar. Telis diyorlar. TS.
İki L olunca TS olması lazım da tabii herkes farklı.
Telis diyen de var. Ben Telisçiyim öyle söyleyeyim. Ama Inter'e gittiler yani sonuçta tabii. Sıradan bir takıma da gitmediler.
Tabii.
Habire işte başkan gerçi hastaymış o yeni kalkıyor herhalde ayağı ama herkes savunmada Galatasaray'da. Bu da ilginç tabii ki. Şimdi bu pazar günü maçı oynadıktan sonra tabii lige döneceğiz. Bir deneyimiz var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra programa veda edelim. Cumartesi günü başlayan bizim için İtalya ile başlayacak olan basketbolda Avrupa Basketbol Şampiyonası var. O da önemli bir süreç tabii.
Şimdi basketbol milli takımımıza baktığım zaman eski isimler daha çok aklımda kalmış gibi geliyor.
Değişti takım aslında. Var
takım
birkaç kişi
ama
yani
o eski takımdaki ruh, eski takımdaki heyecan, eski takımdaki isimler daha bir bende akılda kalıcı, daha iyi şeyler yapmışlar gibi düşünüyorum.
Tansu abi bir hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum ama 2006'lı bir yıl olabilir ya da 2000, o civarda.
Evet.
Yine böyle çok isimleri çok belirgin olmayan isimlerle biz şampiyona gittik ama çok güzel maçlar oynadık.
Çok iyi maçlar oynadık.
Şimdi İnşallah diyelim.
Tabii temennimiz
bu maçta
o,
da bu turnuvada da çok güçlü rakipler var. Bizim grup ölüm
felaketli
grubu gibi
var,
yani.
Tabii.
Oradan hani çıkmamız lazım ama nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz.
Ama bir de bu hazırlık maçlarında pek
iyi gidemedi. Bir İspanya'yı yendik
tabii,
yani.
Bir ışık yakmadılar.
Evet. Ama yine de iyi oyuncularımız var tabii. Diyelim. Ne diyelim? Evet.
Dixon'dan çok ümitliyiz şimdi.
Evet. Onu önümüzdeki hafta konuşalım Tansu abi. Bu Dixon meselesine önem veriyorum ben. Evet. Tansu abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür
Tansu
ediyorum.
Polatkan,
sağ olasın.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek. Teknisyenimiz Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özer. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.